Merhaba, Dip Çizgi'ye hoş geldiniz. Nostaljik bir kayıt girişi. Ben Efecan Yavaşgel, Dip Çizgi'de Togan Karataş'la beraber Euroleague playofflarını konuşmak üzere buluştuk efendim. Hepinize hoş geldin diyoruz.
Merhaba arkadaşlar.
Nasılsınız hocam?
Çok iyi, sağ ol Efe. Sen nasılsın?
Keyfiniz yerinde.
Şükür.
NBA playoffları başladı dün.
Evet.
Genel olarak böyle bir hikayeye girdik ki Euroleague için tabii daha bir aylık bir periyottan bahsedebiliriz. Final Four
Mübarek
zamanıyla
aylar.
beraber mübarek aylara geldik. Euroleague'i de aslında bu sezonun başında bir süre Gurme Spor'dan konuştuk. Şimdi gelecek sezon için Dip Çizgi'nin akıbetini tekrardan paylaşırız biz dinleyen arkadaşlarımızla ama podcast'imizde sizleri playoffsuz bırakmak istemedik. Şu sıra yayında değil podcast üzerinden playoff'ları değerlendireceğiz. Önümüzdeki sezon için hocam bir sürpriz olabilir belki.
Kısmet
Sürprizlere bakıyoruz ne
bakalım.
olacağı belli olmaz. Başlıyoruz playoff değerlendirmeye hocam. Tabii ki tek bir takımınız var.
Evet.
Türkiye'den. Gönül isterdi ki Efes de girsin. Siz geçen hafta podcast kaydında biraz konuştunuz Efes'i. Ağzınıza sağlık öncelikle.
Sağ ol. Ya ben Virtus'u geçeceğini düşündüm Efes'in. Ne olmadı? Sağlık olsun. Fenerbahçe'ydi.
Olmadı. Efes'in geçmeme sebepleri vesaire. Sadece tek şunu belirteyim ben kişisel Efes'le ilgili tek yorumum. Bence Pascal işi oluyorsa olsun. Zaten çok iyi duyumlar var.
Katılıyorum.
Mijatović tabii ki de bu kulübün temsiliyet bakımından çok sempatik duran bir figürü. Ama benim fikrim Efes'in Pascal olur veya başka da olsa bir tecrübe, Euroleague tecrübesi olan bir koçla devam etmesi. Efes kadrosu bunu hak ediyor diye düşünüyorum.
Katılıyorum. Katılıyorum.
Ve playoff eşleşmelerinde Fenerbahçe hocam 6. sıradan girebildi. Bütün sezon çok şeyi denedik, çok konuştuk. Fenerbahçe acaba ilk 4 olur mu? Ev sahibi avantajı çok önemli Final Four'a kalabilmek için. Ama yine baktığımızda ilk 4 takımdan kimle eşleşmek istersin sorusunun en iyi cevaplarından birini buldu Fenerbahçe hocam. 3. sıradan Monaco eşleşmesi. 2 sezon önce 5. maçta Olympiakos'a haksız şekilde elenen bir Monaco. Geçen sezon Final Four'a yükselen, yarı finalde kaybeden bir Monaco. Bu sene acaba o Final Four gediklisi olmayı perçinlemek ister mi diye de zor bir challenge yok değil Fenerbahçe'nin. Var aslında. Biraz bu seriden girelim.
Girelim. Bu arada sorularınızı da yanıtlayacağız
Aynen.
arkadaşlar. Bu konuyla ilgili de bir soru var. Onu da şey içinde konuşacağız. Üç
Alırız
tane. Evet,
birazdan bence hocam.
alacağız.
Zaten soru da aslında bizim konuşacağımız şeylere paralel sorulmuş bir soru.
Evet.
Hocam 23-11 ile kapattı Mike James'in Monaco'su. Obrador için demiyorum. Ve Jasikevičius'u sezon ortasına getiren Fenerbahçe iyi bir ivmeyle yükseldi ama sezon sonunda kaybettiği maçlara eklersek 20 galibiyet 14 mağlubiyetle 6. sırada tamamladı.
Nisan ayını pek iyi geçmedi Fenerbahçe.
Bence Efes maçı için bir kırılmaydı.
Evet.
Ondan önce de vardı. Olympiakos'un hiç orada kaybetmemesi Fenerbahçe'yi biraz üzdü. Aslında Olympiakos maçına iddiasız bir Olympiakos'a karşı çıkma ihtimali hep vardı. Olmadı o. Ben bu eşleşme, ben hocam Real Madrid mi Barcelona mı
Soruyu
Panathinaikos mu diye
alayım o zaman.
alalım
Levent
hadi.
Türer sormuştu. Guardları ağır basan ama ev sahibi avantajı pek olmayan Monaco'yu mu yoksa Saronas Yasikevicius'un iyi bildiği ama deplasmanı zor olan Barcelona'yı mı tercih ederdiniz? Sen ne diyorsun? Zor soru bu arada. Yani iki eşleşmenin de yani Monaco'yu mu isterdiniz, Barcelona'yı mı isterdiniz? Cevap sorusunun yanıtı benim için net değil ya. Çünkü Barcelona çok sallandı ama ev sahibi meselesi var. Monaco daha net bir takım ama dediğin gibi
Su kaynatmaya daha yakın takım hangisi sizce?
Monaco.
Ya bu arada Barcelona da yakın. Hatta Saras'ın bir challenge olduğu kesin, bir intikam duygusu olduğu kesin Barcelona'ya ama sanki hani rotasyon açısından gerçekten kuvvetli dursa da Mike James'i, Okobo'su, Jordan Lloyd'u, hatta Kemba Walker'ı çok az süre alsa da
Muhtemelen o ya o sakatlığı devam ediyor. Oynayacak mı oynamayacak mı o net
oynamama
değil.
ihtimali
Evet,
var.
onu söyleyelim.
Ama hani bu üçlü üzerinde değerlendirecek olsak guard rotasyonunu Fenerbahçe için problem yaratacak kesin ama hocam şimdi Veseli faktörünü işte yine aynı şekilde
La
Laprovittola
Profilanda.
faktörünü buralarda maç kazanma ihtimali daha yüksek bir camiye olması Euroleague'de Barcelona deplasmanından Final Four'a gitmek oldu mu hiç?
Zor yani
Ev
ben
sahibi olup da kaybettiği hatırlamıyorum
hatırlamıyorum.
şahsen. Ama Monaco o kadar da istatistiki anlamında Monaco'yu geçemezsinizi vermiyor bize.
Ya evet, açıkçası şey söyleyeyim, tercih edilebilir, hadi 51-49 gibi diyelim. Burada önemli olan Oaka'dan kaçmış olmak. Yani Oaka'ya gitmek istemem ben. Madrid'den de yani zaten eşleşmeyecekti Fener. O açıdan iyi ama Monaco'da çok kolay bir eşleşme değil yani. Sonuçta deplasman, iki deplasmanla başlayacak Fenerbahçe. Maç çalabilir mi bilmiyorum. Konuşacağız yani, takımların
Senenin
gerçek...
kritik noktasını şey desem yalanlar mısınız? İlk iki maçtan birinin Fenerbahçe'nin kazanması.
İlk maç. Ben
İlk maç
hep
mı?
yani beni dinleyenler bilir. Ben özellikle deplasmandaki ilk maçı deplasman takımlarının kazanmasını daha olası görürüm. Çünkü iç sahada oynayan takım biraz stresli çıkıyor maça. Fenerbahçe kazanacaksa sanki ilk maç daha potansiyelmiş gibi geliyor bana. Hep öyle gelmiştir
Ama
zaten.
aksini de çok gördük. İlk maçı kazanan ev sahibi, ikinci maçı kazanan deplasman olduğu da oldu.
Kesinlikle.
Özellikle Efes'le falan işte Real Madrid
Kesinlikle.
serilerinde boğuldu. Onun dışında işte geçmişten bir Real Panathinaikos serisi hatırlıyorum aynı şekilde. Hocam ne olursa olsun ilk iki maçtan biri formüllerden bir tanesi
Evet.
aslında. Yani Fenerbahçe seriyi bir daha Monaco'ya götürmezse bence kazanır.
Zaten aşağı yukarı deplasman takımlarının eleme formülü bu.
3-1.
3-1. Yani 3-2 ben hatırlamıyorum
Ya
deplas.
5. maçı deplasmanda kazanma fikri çok yorucu zaten. Yani
Evet.
başlı başına çok yorucu yani.
Katılıyorum.
Hem serinin yorgunluğu var. Son maç artık o kadar vurmuşsun rakibi devirememişsin. İç sahada çıkan bir rakip var. Seyirci var. Bildiği pota, bildiği parke. Bence de biraz 5. maç ev sahibi itmesi her ligde oluyor. Her hakemde
Oluyor.
oluyor. O yüzden bunu 5. maça götürmek hiçbir zaman deplasman takımına yaramaz diye düşünüyorum yani.
Katılıyorum.
Ve bu da zaten örneği olmayan bir şey EuroLeague'de yani.
Evet.
Yok 5.
Yok.
maçta
Yok.
deplasman takımının kazanıp Final Four'a gittiği yok yani.
Evet.
Genelde bu yazılı kural. Hocam biraz oyuncu bazlı değerlendirmeye geçelim istiyorum. Bu
Yapalım.
arada şeyi söyleyelim. Normal sezonda deplasmanda Fenerbahçe Monaco'ya mağlup olurken iç sahada Sırna Seskevicius'un ilk maçında henüz daha takımla tanışırken kazandığı bir maç oldu
Çok iyi
Monaco
maç
maçı. Çok iyi bir
çıkarmış.
maç. Ama o kadar da henüz daha takımla idman yapmamış. Bir gece takımla geçirmiş. Bir gün, bir tam gün takımla geçirmiş bir Saras. Monaco'yu mağlup etmişti. Deplasmanda da iyi oynamıştı Fenerbahçe bir süre. Ama sonrasında boyalı alanda özellikle atlet oyuncularına karşı savunmada boyalı alanda yaşadığı zorlukların da getirisiyle kaybetti. Aslında Amerikalı gardlarıyla almadığı bir maçı izlemiştik Monaco'nun
Ya işte
iç
bu John
sahada.
Brown'dan, Hall'dan filan biraz çekinmek lazım. Bunlar önemli oyuncular. Maça iyi girdiklerinde, konsantre olduklarında bayağı bir problem yaratıyorlar ama Monaco'nun sadece gardları değil, uzunları da aslında su kaynatmaya müsait.
Evet
Onlar
yani
da çok
Dante Hall'a ne
istikrarsız.
kadar güvenebilirsiniz ki?
Yani bir gün çok iyi, bir gün çok kötü oynayabiliyor.
Faul çizgisinden 12'de 2 de atabiliyor.
Atabilir. 8 tane hücum ribaundu da çekebilir.
Çekebilir.
Yani garip bir oyuncu gerçekten. Yine de şeyi söyleyeyim, ben burada Mike James muhtemelen sezon MVP'si olacak zaten, ki bence de öyle. Yani sezon MVP'sidir. Hem takımın başarısı hem kendi yaptıkları. Çok zor bir eşleşme Fenerbahçe'yi bekliyor. Yani iki takım da hücumda daha iyi işler çıkardı bu sezon. Onu sen verirsin detayını. Özellikle
Yo buyurun hocam siz.
Sarunas Yasikevicius çok özel bir hücum takımı yarattı gibi görünüyor. Nisan ayı biraz dalgalı geçse de Fenerbahçe totalde iyi bir hücum takımı. İşte burada Kalates'in yapacağı savunma, Lloyd'un James'e ne kadar destek verebileceği, Okobo'nun neler getirebileceği, bir de yan parçalar. Yani mesela bu Prosida falan olmasa Rising Star olarak konuşabileceğimiz Strazel var orada bir tane. Yani önemli katkı verebiliyor bazen. Oyunun görünmeyen alanlarında
Ya
katkı
tabii ki de
verebiliyor.
Alfa Diallo'yu da konuşmak
Ya
lazım yani.
Diallo, işte Hall, bunlar çok tehlikeli oyuncular ama ben şöyle bir artı görüyorum Fenerbahçe'de. Bir Euroleague takımı kurarken ne kadar yetenekli olursa olsun bu kadar çok Amerikalı koymak iyi bir fikir değil gibi geliyor bana.
Basketbol aklını kim veriyor diyorsun
Yani
yani.
hani bu şey Amerikalı oyuncular,
Mateonas?
Mateonas tamam ama o yani girecek. Daha doğrusu
Bu arada bence ilk 5 Mateonas başlayacak
Mateonas
zaten.
girecek derken ama kısa bir süre alıyor. Yani 30 dakika oynamıyor.
Oralarda Mateonas'a basmak da çok önemli değil mi hocam? Mateonas çünkü çok iyi başlayan bir pivot genelde maçlara.
Doğru. Biraz
Yani
eski usul
eski
kullanıyorlar.
usul direkt girdi hani şey gibi Arjantin Scola formülü gibi
Evet,
biraz
evet,
yani. Hani
evet.
vereceğini versin.
Hemen alalım.
Hadi bakalım yapalım. O da bence biraz katkı sağlıyor. Orada onu Fenerbahçe'nin avantajlarından biri sayabiliriz bence. Ya Fenerbahçe uzunları, Sertaç, ya birinci Sertaç'ı sayamazsınız belki. Modli,
Motli mi
Sertaç,
Fenerbahçe?
Papayannis. Yani maçına göre hepsi birinci pivot.
Ya Motli'nin bu arada hafif bir sakatlığı var ama muhtemelen maça çıkacak. Monaco'da da Tarpey yok ama Tarpey zaten
Çok da süre alamayacağını
rotasyonda bir
öğrendim.
oyuncu değil. Yani aslında aşağı yukarı tam kadro diyebiliriz takımlar. Benim çekincem şu, onu söyleyeyim. Yani evet Fenerbahçe'yi bir hücum takımı olarak bitirdi totalde ama kötü giriyor buraya. Yani playoff'lara kötü girmek birazcık korkutuyor açıkçası. Yani seri mağlubiyetlerle girmiş olmak, takımın form durumunun düşmesi, Motley'nin yaşadığı düşüş, Papayannis'in sene başındaki kadar iyi şut pozisyonları hazırlanmaması ona. Kalates dengeli oynadı. Guduric son bir ayda bir şeyler yapmaya
Takım
başladı.
kaybederken Guduric iyi oynuyor. Öyle bir formda var
Evet yani
Fenerbahçe.
Wilbekin de ara ara iyi oynadığı maçlar var ama Fenerbahçe'nin savunmadaki düşüşü özellikle çok birazcık problem gibi geliyor bana.
Hocam şimdi istiyorsanız bir istatistikleri verelim. Yani bu net ratingi Fenerbahçe'nin özellikle hücumda ligin lideri olduğunu söylemek lazım. Yani ofansif ratingi 119.5 bir takımdan bahsediyoruz. Real Madrid'in de üstünde.
Real Madrid'in önünde. Fenerbahçe lider. Evet.
Savunma ratingi de o kadar da berbat olmayan ama ligin ortalamasının biraz altında bir takım 113.5 ve toplamda 5.9'luk net rating yarattı
Evet.
Fenerbahçe. Bu Saras'ın hücum planlarının ya bu takımı hücumda dizginlememekle ilgili olduğu kesin. Yani atmasına çok izin verdi bütün takımın sezonun sonuna doğru. Hele böyle yüzlere giden rekorlu maçlardan sonra. Ama Monaco'nun biraz daha 116 ofansif ratingi, 116.3, 112.6 defansif ratingi olan 3.7 net ratingde oynayan mütevazi bir takım olduğunu biliyoruz. Ama Monaco'yu Monaco yapan bu net ratinglerin ötesinde bir şeyi söylemek lazım. Hocam bu sene şeyi öğrendiler. Geçen sene çok şey maçları izledik. 96-85 Monaco. 89-93 Monaco içeride kaybedebiliyor. Efes'in kazandığı bir maç var geçen sene. 90'larda. Fenerbahçe 90'larda maç kaybetti. Bu sene daha şeyi gördük. 76-75 civarında bir Monaco ve maç kazanan Monaco. Kritik bir maç var. 75-61 falan kazandıkları maçlar var. Yarı sahada
Temposuz.
temposuz, daha az top kaybeden, bakın bu kadar başıboş kartla bu kadar az top kaybetmek kolay bir şey değildir. Bunu başardılar bu sene. Bence en büyük tehlikelerden biri bu. Bu takımı bu şekilde oynamasına izin vermek. Ama en büyük avantajı da söyleyeyim mi? Fenerbahçe de yarı sahada oynayabiliyor.
Evet.
Ya Fenerbahçe sadece bütün sahayı kullanan aşırı hücum verimliliklerine çıkan bir şey takımı değil. Hücum takımı değil sadece. Bence avantajlarımızdan biri bu. Top kaybetmelerine müsaade etmeyeceklerini düşünüyorlar ama Fenerbahçe bence topa baskı yapacak.
Burada sen Kalates'in o zaman önemli bir rol üstleneceğini düşünüyorsun anladığım
Kalates'in,
kadarıyla.
Nigel Hayes'in ve de sağlıklı biraz daha sağlıklı olacağını düşündüğüm Dechampierre'in.
Şimdi şeyi netleştirelim. İki takım da iyi hücum ediyor. Ortalama savunma yapıyor aşağı yukarı. Ama bunu düşük tempoda yapıyorlar. Burada Kalates'in
Monaco daha düşük tempoda.
Monaco daha düşük tempoda yapıyor. Ama Fenerbahçe de zaten çok yakın tempoda
Evet.
yani. Fenerbahçe de lig ortalamasının altında tempoyla oynuyor. Saras onu biraz geri çekti. Yani Itudis döneminde böyle değildi Fenerbahçe. Daha açık sağ oynayabiliyordu. Saras kendine uygun bir yapı inşa etti diyebiliriz burada. Tamam bu takımın lideri zaten 50 sayıyla EuroLeague rekorunu da kıran Nigel Hayes-Davis. Ya bu takım Hayes'in takımı ve işte belki Wilbekin'in takımı ama sahada motoru herhalde yine Kalates'in çalıştırmasını bekleyeceğiz. İşte orada nasıl bir çarpışma olacak? Daha az top kaybedenin geçeceği bir seri mi diyorsun sen?
Bence
Olabilir.
çok önemli.
Güzel
Ya
bir
bu seri ilk maçın ilk bu serinin genel toplamında asist turnover, asist top kaybı ortalaması hangisinin daha yüksekse o kaybeder diyorum.
Katılıyorum ben. Yani bu serinin anahtarı asist top kaybı oranı olabilir. Zaten birçok maçın anahtarı oluyor bu aslında EuroLeague'de yani.
Ama yok mesela Real Madrid'e bu istatistiği yedirebilir misiniz?
Real Madrid'i istatistikleri
Çok
biraz dışında tutmak
da
lazım. Anomali bir takım.
anlatılmıyor yani.
Çok anomali bir takım. Yani Real Madrid dışındaki takımların istatistiklerini konuşmak gerekiyor birazcık bu
Ya da
sezon.
sallıyorum daha az skorda maç kazanmayı bilen ama çok top kaybeden Panathinaikos'u da buraya yazamam mesela.
Evet, doğru.
Ama
Doğru.
Fenerbahçe ve Monaco tam buralarda belirleyen takımlar. Momentumu, takım momentumlarını. Hele Monaco bu sene bildiğin altın oran yaptılar yani.
Evet, çok net ama orada topa bastılar. Düşük tempoda, yarı sahada Mike James'in eline veriyorlar. İşte biraz Harden gibi, Houston Rockets'taki Harden gibi oynamaya çalışıyor Mike James. Ama benim beklentilerimin üstünde. Biz mesela Monaco kadro kurulduğunda işte bu Okobo falan ne olacak kardeşim? Kaç tane top lazım bu takıma? Lloyd ayrı, James ayrı falan
Bir de
diye.
Kemba Walker falan
Yani
hazırlıyor.
valla o sorunu aştılar. Bir de Mike James ne kadar istekli olacak şeyi bilmiyorum ama hafta içi bir haber çıktı. Fed.com
Biraz konuşalım.
evet, ödemelerde problem yaşamış Monaco diye. Dolayısıyla maaşlar ödenmediyse Amerikalı topçular
Oynamazlar.
nasıl bir oynamazlar mı diyorsun?
Yani ne kadar ödenmiyor, o da önemli.
Yani evet, ne kadar
Yani
ödenmiyor?
3 aydır ödenmiyorsa oynamaz herif. Ama hani 3-5 gün gecikti, bunu hemen haber yaptıran bir Amerikalı varsa ödenmiştir o maaş.
Muhtemelen.
Ya biraz buna bakmak lazım. Ya burada Monaco'da maaş ödenmeyecekse biz ne yapalım ya? Abi kumarhane gelirleri vesaire ödeyin ya.
Leclerc'e soralım. Charles Leclerc'e soralım. O bilir oraları.
Verstappen'in 1,9'luk pitine ne
Ona
diyorsun
hiç girme. Tifosiler olarak ağlıyoruz
ya?
zaten. Ben ağlıyoruz. Ya şimdi biz gerçekten zor şey. Evet, Fenerbahçe. Monaco elenebilecek bir takım. Katılıyorum. Elenebilecek bir takım ama bu elenebilecek takım havasına girerseniz elenirsiniz.
Bence evet. Ben şunu iddia ediyorum. Fenerbahçe Monaco'yu eleyecek.
Öyle mi diyorsun?
Ben iddia ediyorum.
Burada arkadaşlar ben önden hemen şeyi söyleyeyim. Tahmin yapacağız. Adettendir. Tahmin konusunda dip çizgi tarihi bize şunu söyler. Efe benden iyi. Yani bir şey dikkate alacaksanız Efe'nin tahminlerini dikkate
Ama
alın. Ben
o
de
kadar da büyük uçurumlar yok tabii
yani
yani.
senin tahminlerin daha başarılı. Hakkını veriyorum. Fener mi alacak diyorsun seri?
İçimden bana dünden beri gelen bir kuşlar bırakan, haber bırakan kuş var. Fenerbahçe'nin camdan tıklayıp tıklayıp 3-4 kere tıklıyorlar. Bir kere sola, 3 kere sağa tıklıyorlar.
Yani bir tane maçı çalacağız, İstanbul'da
Bence öyle
kapatacağız.
olacak.
Zaten bence Fenerbahçe eleyecekse öyle eleyecek. Yani o az önce bahsettiğimiz 5. maç kuralı nedeniyle. Deplasmanda bir maç çalabilir Fenerbahçe. Ama bana şöyle geliyor. Seri 1-1 dönecek İstanbul'a. Ama Mike James de İstanbul'da bir maç çalacakmış gibi geliyor açıkçası. Üzülerek bunu söylüyorum. Sen Fener 3-1 diyorsun.
Önce bir fena geçecek diyorum.
Ya ben de çok hani temennim değil, tahminimdir bu. 3-2 Monaco diyorum. Yani zor bir seri olacak. 5. maça gideceğiz ve Monaco bu seriyi alacakmış gibi geliyor. Ama çok yakın olacak.
James'in seriyi bitirebileceğini düşünüyorsunuz.
Evet.
Ya ben son şey dedik ya, Nisan ayı Fenerbahçe'den konuşuyorduk.
Biraz
Ben de
kötüydü
biraz
işte.
Nisan ayı veya Mart Nisan ayı, özellikle bu sayı rekoru kurduğu andan itibaren biraz Monaco maçı izleme fırsatı buldum. Özellikle tempolarının düşüklüğü, şaşırtıcı basketbolu vesaire ilgi çekici buluyordum. Ya o kadar kötü gördüm ki vücut dilini.
Doğru.
Yani şey gibi gelmedi. Tamam, playoff modunu açan Mike James, ama hani böyle 2 sene önceki Olympiakos serisindeki böyle gözünden ateş fışkıran, geçtiğimiz sezon illa da Final Four diyen, Maccabi işte 5 maçta geçen. O maçlar da bu arada hiç kolay olmamıştı.
Çok zor
Yani
seriydi.
ben mesela Maccabi'den geçen sene Monaco Maccabi'ye karşı ne kadar daha çok favoriyse, Fenerbahçe'ye karşı böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Maccabi tabii ki de iyi takımdı geçen
Tamam.
sene.
Tamam. O zaman ben şeytanın avukatlığını yapıp birkaç karşı argüman sürmek
Tabii.
istiyorum. Birincisi Fenerbahçe rakiplerinin neredeyse hepsine karşı ikili averajı aldı.
Evet.
Neredeyse. Ona rağmen ligi 6. sırada bitirdi. Bir diğer veri burada az önce konuştuğumuz 5.9 net verimlilik bize şunu söylüyor. Fenerbahçe artı 3 galibiyet daha yazmalıydı.
Yazmalıydı.
Yani Fenerbahçe'nin şu istatistik, verimlilik istatistiği diyor ki Fenerbahçe
Monaco ile Fenerbahçe'nin yer değiştirmesini
evet
söylüyor aslında.
23 galibiyet olmalıydı. Dolayısıyla bu tip çok fazla klaç anlarda kaybettiği maç var Fenerbahçe'nin. Bu dikkate alınması gereken bir veri. Fenerbahçe çok fazla
Kesinlikle
kritik
katılıyorum.
maç kaybetti. O yüzden işte ben birazcık Monaco'nun
Peki, Fenerbahçe bu kadar kritik maç kaybetti ama artık 5 maç üzerinden oynanan bir playoff serisindeyiz.
Doğru.
Bu gösterenler aslında biraz bu 5 maç özelinde değerlendirdiğinde Fenerbahçe'den yana da değil mi hocam?
Şöyle destekleyebilirim. Bu hafta içi tweetler de atıldı. Basketbol setlerinin Picasso'su Sarunas Yasikevicius diye. Yasikevicius'un güçlü olduğu alanlardan biridir bu. Hatta en güçlü olduğu alan maç içindeki o mikro
Bu arada
setleri.
playoff'ların geçemediği playoff var mı sanırım?
Yok geçiyor.
Zagris'ten beri yok.
Jagir yani playoff serilerini geçiyor. Final Four yolunu bilen bir koç.
Evet.
Karşı tarafta Obradovic'de öyle bir şey yok yani. O Mike James ne derse onu yapıyor. Zaten Mike James istediği için oraya geldi. Koç avantajı teknik anlamda evet. Fenerbahçe'de gibi görünüyor ama Saras'ın da formsuz olduğunu söylemek istiyorum. Yani biraz Barcelona Saras'ından izler gördük son bir ay içerisinde. Biraz böyle sahada kontrolünü kaybeden takımı azıcık dizginlediğinde problem yaratabilecek hususlar gördük. Yoksa yine mikro setleri çok iyi olacak Saras'ın. Hangi koçu seçtin sen? Tabii ki Yasikevičius'u
Ya
alırım
tabii ki
ben de
ya,
yani.
bunu zaten sormaya
O
gerek yok.
tartışılmayacak bir şey yani. Koç üstünlüğü
Ya ben
Fenerbahçe'de.
gerek playoff tecrübesi olsun, ya playoff tecrübesi derken gerçekten Final Four yolunu bilen bir koç.
Evet.
Ve bu takımın yarattığı işte bu ofansif çıktı, net rating, özellikle forvette de Dechampierre'in de iyileşmesi, rotasyon değerinin güçlenmesi.
Boğa filan da var,
Ve
değil mi?
buraları zaten Kalates'te daha önce oynamış. Aslında Kalates tabii ki Final Four'da tek maç üzerine oynandığında çok problem yaratabilecek bir oyuncu olmasına
Öyle,
rağmen
öyle.
Playoff serilerinde rakibini de çözebilen bir guard. Fenerbahçe'de bu sene çok olumlu katkılar veriyor. Ya burada aslında belirleyecek oyuncular bence seriyi Fenerbahçe'nin guardlarıyla beraber. Ya ben mesela Kalates'i çok önemli olduğunu konuşuyoruz. Forvetler de net bir şekilde Fenerbahçe ağır basıyor gibi gelse
Forvetler
de Diallo ve Brown'un güçsüz olduğunu düşünmüyorum.
John Brown çok net bir iki yönlü oyuncu.
Hocam ben mesela Diallo'nun da Dechampierre veya Fenerbahçe'nin 3 numarasına çok ciddi üstünlük sağlayacağını düşünüyorum maçın belli yerlerinde.
Doğru.
Burada bence kritik nokta Okobo, Lloyd oynarken onların kafasına girebilmek.
Bir de Fenerbahçe bu yüzdeli yay şutu istatistiğini sürdürebilecek mi? O önemli. Yani ligin en yüzdeli atan takımlarından biri oluyor bazen.
Yani
Bazen.
Willibekin'in, işte Dorsey'nin, Gudur için iyi günleri.
Mesela performansın
Bilmiyorum yani.
en çok
Monaco deplasmanında böyle bir maç bekliyorum ben işte.
merak ettiğim oyunculardan biri de Dorsey. Yani Dorsey kafada bazı şeyleri bitirmiş gibi oynuyor. Ama canı isteyip çıkıp bir maç alabilir mesela. Böyle de bir
Konuşuyoruz
potansiyeli
ya hep.
var.
İlk çeyrek Dorsey. Yine başlayacak bence.
Başlayacak. Muhtemelen Dorsey ile başlayacak. Ya evet, dediğim gibi ben birazcık işte şeyden çekindim. Yani o kadar korkutucu bir deplasman değil. Monaco deplasmanı deplasman bile sayılmaz aslında yani. Çok böyle aman aman bir baskı yok, bir
Halı
şey yok.
kilim travel biraz ya.
Gibi yani, ama
Tabii
işte
ki de ama oyuncular için öyle değil
evet
yani.
ve şey çok buralara formsuz girmenin bir anlamı olduğunu düşünüyorum ben. Yasikevičius çok buraların gediklisi olsa dahi Monaco'nun yarım adını önde olduğunu düşünüyorum. O yüzden zaten 3-2 dedim ben. Ama ya 2-0 2-2 değil. 1-1 2-2 3-2 şeklinde
Hadi bir
düşünüyorum.
soru sorayım. Bizi de dinleyenler de belki Twitter'dan vesaire yorum yapmak isterler bu podcast'in altına. Bu seri bittiğinde kaç maç olursa olsun, kim kazanırsa kazansın, bakın kısıt da vermiyorum. Kısıt da vermiyorum. En skorer oyuncu kim olur?
James olur ya. Sence?
James zaten en favori o.
Yani James olur herhalde.
Yani ben şöyle bir şey bekliyorum. Ben mesela Motley'nin falan böyle bir saçma sapan maçlar oynayacağını düşünüyorum birkaç tane.
Öyle mi?
Ya eğer sağlıklıysa tabii ki, o koşulu söyleyeyim yani.
Yani Jonathan Motley'nin
Böyle
biraz
25'lik 23'lük iki maçla falan. Ya en skorer olurum bilmiyorum ama skorerlerden biri Jonathan Motley olacak sağlıklıysa.
hadi hayırlısı. Yani
Bakalım
ağzından
yani.
bal damlıyor. Ben öyle çok büyük beklentiler içerisinde değilim Motley'den, ama bu potansiyeli var elbette. Birazcık faul problemine
Evet
bakacağız.
tabii o da var.
Jonathan Motley'nin faul problemine
Ben bunu
bakacağız.
söylerim söylerim. Bir çeyrek oynayamaz. O da benim elimde olan bir şey
Yani.
değil. Eşleşmeden dolayı diyorum yani. Mateunas, Lloyd, Mateunas, Hall
Hall.
ikilisine karşı
Ki Hall pivot da sayılmaz
daha
yani.
önce oynadığı maçları da göz önünde bulundurduğumuzda
Evet, kurabilir. Üstünlük
sanki
kurabilir.
kurabilir ya. Bilmiyorum hocam, bakacağız. İkimizin
Bakalım.
burada birazcık ayrıştığı noktalar var. Ama genel olarak şeye katılıyoruz gibi. Hadi maç skorunu geçin. Fenerbahçe için en ideal rakip ilk dört içinde.
Yani evet, öyle diyebiliriz ben
Ben de
de.
öyle cevapladım
Evet,
yani.
Levent Türev'in sorusuna öyle yanıt vermiş olalım. Diğer iki soru da zaten genel sorular. Onları konuşurken yine yanıtlarız. Ama mesela Timur'un sorusuna aslında dolaylı olarak yanıt vermiş olduk. Beşinci maça gitme ihtimali serilerden biri olarak ben görüyorum en azından Efe'yi.
Serisinde.
Evet, ben bu maçta, bu seride 5'i
O
göreceğimizi
soruyu tam
düşünüyorum.
alalım hocam.
Ya Timur şey diyor. Sizce 5. maça gitme ihtimali seri hangisidir? Sürpriz bir elenme olabilir mi demiş. Bence başka seri de var 5. maça gidecek. Bu seri de bence onlardan biri.
Birkaç seri ihtimali var.
Euroleague'de çok maç 5.
Bu
çok seri.
soru geçen sene burada 3 maç 5. maç 5. 3 maç 3 seri 5. maça
Evet.
gitmişti. Bu sene 2 maç en az belki olabilir diye
Bana da öyle
düşünüyorum
geliyor.
ben de,
İki
ama
seriyi 5. maçını
onlardan biri
izleyebilir.
bu olmayabilirse de
Bakın
şaşırmam yani.
inşallah, yani Fenerbahçe inşallah senin dediğin gibi 3-1 eler. Hatta
Bilmiyorum,
3-0.
izleyeceğiz. Ben de heyecanla bekliyorum ama ben Fenerbahçe'nin Ya ne bileyim mesela 4-5 eşleşmesi daha çok yakışırdı bu iki takıma. O kadar büyük fark yok diyorum.
Evet. Yani bakalım, çok kolay eşleşme olmayacak.
Kesin.
Çarşamba günü Fenerbahçe'nin ilk maçı bu arada, onu da söyleyelim. 24 Nisan Çarşamba deplasmanda başlıyoruz.
Haydi bakalım.
Hadi bakalım.
Haydi bakalım bir Euroleague'e
Evet.
başlayalım, playoff'lara. Hocam, Fenerbahçe serisiyle ilgili konuşmadığımız veya konuşmak istediğiniz bir şey kaldı mı?
Başarılar
Başarılar
diliyoruz
diyelim
temsilcimize. Umarız
Fenerbahçe'ye.
geçeriz seriyi.
Monaco'yu geçmesi, Final Four'da bir Türk takımını izlemek bizim için her zaman gurur verici.
Kesinlikle.
O yüzden Monaco serisini ufak ufak kapatıyorum. Hocam direkt şeyden başlayacağım.
Real mi?
1-8 eşleşmemizden.
Evet.
Baskonya, Efes'in içeride kaybettiği Bologna'yı Marcus Howard'ın skorer ama verimsiz.
Kesinlikle.
Ama bütün Baskonya bencinin, özellikle bencinin skorsuz ama verimli oynadığı bir maç sonunda aslında rahat geçerek
Rahat
kendini
geçti.
8. sıraya yazdırdı adını. Şeyi düşünüyorum bir yandan. Play'in olmasaydı.
Öyle oldu zaten yani. Evet, 7 ve 8 aynen devam ettiler. Olduğu gibi
Niye
devam ettiler.
uğraştık ki
Evet.
yani?
Bakalım.
Yani burada Efes ve Bologna'yı suçlamak lazım biraz da. Hani o play-in şansını aslında biraz öyle değerlendirmek lazım. Bu iki takım play-in şansını kullanamadı.
Kullanamadı.
Play-in şansı ne demek? İlk 8'in son iki sırasındaki takımı elemekse
Hı.
bu iki takım play-in şansını kullanamadı. Aslında sıralamaları olduğu gibi bitti.
Evet.
Real Madrid de Baskonya ile eşleşti. Aslında sezonun sonundan bir önceki haftasında çok güzel bir Real Madrid Baskonya maçı izlemiştik. Çok skorerli, çok iştah açıcı bir İspanyol Euroleague maçı izlemiştik. O eşleşme oldu. Bence yine çok keyifli maçlar izleyeceğiz. 27-7 bitiren bir Real Madrid var sezonu hocam. Ki bu 7 mağlubiyetin
Bir kısmı
isteseler olmasaydı,
30'u geçeceklerdi yani
yani
isteseler.
isteseler 30'a dayanmışlardı, onu söyleyelim. Baskonya 18-16 bitirdi 8. sırada. Ve burada işte Maccabi'ye kaybettiler ilk maçta deplasmanda. 111-7'ler.
Çok ağır kaybettim.
113-7'ler pardon. Sonra da Virtus'u kazandılar. Virtus maçını kazandılar. Hocam bu serinin belirleyen ne olur? Yani bu ilk normal sezonda bu arada 1-1 bitti
Evet,
aralarındaki.
ikisi de deplasmanda kazandı. Ya bu arada Real Madrid'in içeride kaybettiği maç bence yine biraz saldılar, onu söyleyeyim. Bana öyle geldi. Güzel
Sonra
maçtı.
giden değil mi? Çok güzel
Evet.
maç oldu ama.
Güzel maç oldu. Baskonya 95 attı. Marcus Howard 35 attı.
Evet.
Yine sanki bana biraz tam böyle 5. viteste oynamadı gibi geldi Real. Ama neyse, hadi böyle komplo teorisi yapmayalım. Şimdi arkadaşlar, Real Madrid zaten sezonu domine etti. Açık ara en iyi takım, ligin en iyi hücum takımı, iyi bir savunma takımı. İşte Campazzo, Musa, efendime söyleyeyim Tavares, Poirier, Hezonya, Yabusele filan. Ayı
Sayamadığımın
gibi
binlercesi.
kadro. Ya öküz gibi kadroları var.
Bunlardan bu kadar yerin altında yok. Hepsi parkede
Evet,
yani.
yani çok güçlüler. Gerçekten çok iyi bir takım. Baskonya, Moneke'nin sakatlığı ne durumda bilmiyoruz. Onu bir not olarak ekleyeyim.
Ve zor durumdaydı.
Yani oynayabilir ama Moneke'nin bir sakatlığı var. Kendrick Nunn'la beraber bu sezonun en iyi çaylağı diyebileceğimiz Cody Miller McIntyre'ları var işte, ve tabii ki
Ve
Howard.
Cody Miller-McIntyre geç Bologna karşısında 45 verimlilik puanla uzanarak
Hı.
45 verimlilik puan şöyle bir performans. Yarı final Baskonya'daki yarı finalde Larkin
Evet.
Fenerbahçe'ye
Evet.
karşı, yani
Evet.
45'ler
Evet.
nedir yani? Çok iyi bir play-in maçı oynadı. Takımını ilk 8'in hakkını ilk 8'deyiz bizi veren performanslardan biriydi.
Yani orada Sedekerskis, Costello gibi tamamlayıcılar var ama Baskonya gerçekten savunmada kırılgan bir takım. Kaybetmeye müsaitler. Bir de Marcus Howard, sen girişte önemli bir şey dedin. 18'de 8 üçlük attı. 7'de 1 ikilik attı. Böyle 25'te 8 ile falan maçı
20, evet
bitirdi.
öyle bir şey.
Skorundan çok daha düşük bir verimlilik puanıyla bitirdim.
28 sayı 11 verimlilik puanı.
Öyle bir şeydi. Yani top kaybı falan da yapıyor. Evet, Marcus Howard çok, yani 125 tane üçlük attı bu
Bu
sezon.
arada Alexis Şvet'in daha iyi maçları var, öyle söyleyeyim ya.
Var. Var
Verilmiş.
yani.
Tam bir Alexis Şvet performansı değil mi hocam
Ya
yani?
doğru. Hatta Moneke'de bir ara Avrupa'nın en iyi hücumcusu kim tartışmasına Howard'dır kardeşim, Nan veya Baldwin değildir diye tartışmaya katılmıştı. Howard çok özel bir hücumcu, kabul ediyorum, ama bazen gerçekten Şivet gibi skor atıp kaybetme potansiyeli olan,
Şirazesi kaydırıyor. Takımın
yani
şirazesini kaydırıyor bazen
çok iyi
yani.
kapattı normal sezonu. ACB'de de çok iyi maçlar oynadı. Son bir 6-7 maçtır 25-30 atıyor, onu söyleyelim. Çok formda ama yani ben bir kere Baskonya'nın net olarak üstün olduğu herhangi bir pozisyon var mı? Onu sormak istiyorum. Yani şu oyuncu
Çok güzel
basar.
soru.
Bence hiçbir oyuncusu net basamayacak. Yani net bir şekilde üstünü belki Haaland. Yani Monaco'yu bile durduracak oyuncusu var.
Monaco'dan
Real
daha iyi oyuncusu var Real Madrid.
Madrid.
Hatta oyuncuları var bence.
Yani ya bu sene durdurur Monaco'yu.
Hezonya'yla bu sene ikisi de daha iyi.
Durdurabilir. Yani üstünlük kurabileceği bir nokta. Evet, Gabriel'deki söylemedim mesela. Çok sakatlık problemi.
Hadi bak, Cody Miller-McIntyre sezonun en iyi oyuncularından biri. Karşıda Campazzo var.
Campazzo var.
Hangisini alırsınız?
Campazzo'yu alırım abi.
Gözü kapatır Campazzo'yu alırsınız. Forvet'e bakıyorum. Yani
Marinkovic, Sedekerskis mi yani burada fark yaratacak? Abi olmaz. Musa var, Hezonya var.
hocam çok iyi maçlar izleyeceğiz.
Hı.
Çok güzel, çok skorlu maçlar olacak. Zaman zaman Real Madrid'in sorun yaşadığı dakikalar göreceğiz ama bence ben hemen tahminimi yapayım. Sonradan biraz istatistik konuşalım. Ben 3-0 Real Madrid kazanacak diyorum.
Güzel, sen 3-0 Real Madrid diyorsun. Ben de gentleman sweep, gentleman süpürgesi diyeyim. 3-1 diyorum. Marcus Howard Baskonya'da bir tane maç alır diyorum. 3-1 Real Madrid diyorum.
Yani biraz karşılaştırmaya çalışacağız tabii. Hocamın hazırladığı şeyler var benim önümde de sağ olsun. Bıraktı bugün
Estağfurullah.
önüme benim.
Estağfurullah.
Ya ligin en tempolu 3. takımı Real Madrid. 118.9 ofansif rating, hücum ratingi. Lig ikincisi Fenerbahçe lider burada 119.5'te. Artı 10 net rating, 10.1 net ratingte 108.8 savunma ratingi var. Burada da lig lideri. Ya şey gibi. Ya,
Doğu konferansındaki Boston Celtics.
her şeyi 99 yapmışlar da birazcık son anda indirmişler gibi bir performans sergilediler
Yani
bugün.
evet.
O yüzden Baskonya'da 116 ofansif rating, 117.7 defansif rating, eksi ratingdeki takımlardan bir tanesi.
Evet, eksi.
1.6 eksisi ratingde. Dördüncü sırada en tempolu takımlar. Yani çok tempolu maçlar izleyeceğiz.
Muhtemelen.
Top
yani
gitgeller olacak. Sezonun sonundan bir hafta önceki maçı gibi olacak bazı
katılıyorum.
maçlar.
Fener serisine zıt bir seri izleyebiliriz skor bağlamında. Ama ben Baskonya'nın savunma problemlerinin ciddi olduğunu düşünüyorum. Bu arada Ivanovic ile ilgili şey söyleyeyim. Ivanovic geldi 0-4'ten getirdi takımı buraya. Yani 18-12'dir
Yine
aslında.
playoff'ta hocam.
Yine playoff'ta. Başarılı bir sezon geçirdiğini söyleyebiliriz Ivanovic için. Ama işte ben dayanabileceklerini düşünmüyorum. Bir de bu arada az önce konuşurken, yıldızları sayarken, Real Madrid'de tam da sezonun buralarını oynamayı bilen işte Lul filan da var yani. Sezon boyu yatıp yatıp Rodriguez'ler,
Tabii
Lul'lar
canım, burada
buralarda oynuyorlar.
şeyden tabutlar açılıyor
Yani
bunlar ya.
dediğim gibi. Ya ben bir maçı da işte Marcus Howard'ın hatırına verdim yani. 30-30 atıyor. Bir tane daha atar 30. Bir maç çalar gibi geldi. O kadar, ama daha fazla değil yani.
Hocam burada şeyi sormayacağım. Kilit oyuncu kim olur falan diye sormayacağım. Real Madrid'den 8 isim falan sayısım var.
Hepsi olabilir abi.
Ay, ya tabii ki de Baskonya çok enteresan dakikalar oynayabilen. Ama şöyle anlar oynayabilen bir takım.
Evet, anları iyi
Yani
oynayabilen
2-3
takımlardan
dakikaları
biri.
çok iyi oynayabiliyor ama maç genelinde Real Madrid ağır basacak yani, o belli.
Katılıyorum.
Yani bu yüzden de ben bu seride ya Baskonya'nın 8'den girmesi çok büyük başarı.
Hı.
Böyle birlikte. Yine girdiler. Yine oradadırlar. Baskonya hiçbir zaman pes etmiyor zaten.
Hı.
Real Madrid eşleşmede şöyle bir güzelliği var. Ligde de oynuyorlar. Birbirlerini çözme ihtimalleri daha fazla
Ki
maç yapan
ligde bu arada
takımlar.
Baskonya çok iyi durumda değil. En son 9'uncuydu galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
Ya buraya konsantre olduklarında
Evet.
keyifli bir EuroLeague serisi izletebilirler bize.
Olabilir.
Bakalım, heyecanla bekliyoruz. O Marcus Howard'ın açıklamayı yapan, işte Monek yapmıştı ama açıklamayı. Hani Marcus Howard bu ligin en iyi skoreridir. Dünyanın falan deseydi az kalmış. Ya bu arada bence çok iyi skorer.
Evet.
İnanılmaz bir skorer. Ama baktığın zaman Real Madrid'de kaçıncı en oyuncu olur?
Abi ne bileyim, 5. 6. falan olur yani. Ya oralara koyuyorsun. Ya bu seneden önde
7
değil
falan.
yani, 6-7 olur.
6-7 olur.
İşte o yüzden çok net bir fark var. Monaco'nin de bu arada, yani bakacağız, maç saatinde durum belli olacak söyleniyor. Monaco
Oynayamadı bu arada.
yani Monaco şeyi oynayamadı. Evet. Monaco formsuz gelirse ya da işte sakat gelirse geçmiş olsun. Hiçbir şansı yok Baskonya'nın zaten. Monaco ligin en iyi 6. adamlarından biri oldu zaten. Hep bench'ten getiriyorlar onu. Yani öyle Marinkovic'lerle falan zor olur o işiniz. Monaco'ya ihtiyacı var takım. Ben Monaco oynar varsayımıyla bir maç
Ya
diyorum.
bu takımın en iyi şeyi 3-1 bitirir hocam. En iyi
Maksimum.
Baskonya. Sizin dediğiniz gibi oldu ama ben o
Maksimum.
yüzden diyorum. Yani Monaco'nun sakatlığını da düşünürsek 3-0'lık Real Madrid galibiyeti serisi süpürülmesine şaşırmayacağım
Ben de
Baskonya'nın.
şaşırmam. Süpürülmesine şaşırmam. Ama nedense bir tane Marcus Howard alır dedim ben. Real Madrid arkadaşlar
Hangi
bu
maçı alır?
şey ya, 2-0 döner, 2-1 yapar.
Ya üçüncüyü mü alır?
Deplasmanda maç alamaz
Tamam.
yani. Üçüncüyü alır, orada bitirir.
Hocam 3-0 Real Madrid yapınca belki dördüncüyü alır diyecektim de.
Ay
Eğlendiriz.
ay.
Geçiyorum hocam. İkinci seri, ikinci sıradan
Pau'ya.
Evet. Aslında en tatlı serilerden
evet.
biri.
Güzel seri.
Kağıt önümüzde. İkinci Panathinaikos. Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u. İkinci bitirdi hocam Euroleague sezonunu.
Büyük iş.
Yani bir sürü oyuncu topladı. Olur mu olmaz mı dendi. Kendi iknanı getirdi. İşte en böyle büyük ümitlerle getirdiği Hernan Gomez'le değil. İçeriden Mitroğlu'yla. Hernan Gomez de katkı vererek tabii.
Ama orada bir Mitroğlu asıl.
Ve evet çok iyi. O transfer işte. Bence Euroleague'in geçen sezonda şeyi konuşalım. En iyi transferi kim diye bir tartışma yapsak. Galiba Lesor ve Nan ilk üçte olur ya.
Olur. Olur. Olur. Bir de Sulukas da çok sansasyonel.
Hadi ilk beşte. Yerel, üçüncüde evet. üç tane sokabilir.
Yerel transfer yani. Olduğu için o iyi de bir maaş alıyor. Valla önce yani ben Ergin Hoca'yı tebrik ediyorum. Bence sezonun koçu bu arada. Yani sezon
23-11 ile.
Sezon ödülleri sonra verilecek ama bence sezonun koçu Ergin Hoca. Ama çok zor bir seri bence.
Ben, 20-14'te bitiren bir Maccabi. 7. sıradan girdiler. 113'lü rakamlara çıktıkları bir Baskonya galibiyeti.
Darmadağın ettiler yani.
Lorenzo Brown'da, Baldwin'de çok iyi bir play-in maçı oynadılar. Dedikodular da başlamış Lorenzo Brown'la ilgili.
Evet, Real Madrid diyorlar.
Yani orada bilmiyorum Campazzo mu çıkacak ne yapacaklar bilmiyorum.
Ben anlamadım. Lorenzo Brown'un tam İspanyol falan da.
Ya bu ligi 6. bitirmeyi çok heves ediyordu Maccabi ama tabii yukarıdaki takımlar biraz ağır bastı. Ve 7. bitirdiler. Hocam ne olacak ya bu güzel bir seri izleyeceğiz.
Şimdi bir kere Panathinaikos'un savunma gücünden bahsetmek gerekiyor. Zaten net rate
109.2 savunma rate.
Yani ligin en iyi ikinci takımı Real Madrid'den sonra. Burada özellikle Grant tepede çok iyi bir savunma
yapıyor. Yarı savunmacısı net bence.
Bence Grant yani.
Verecekler de bakın görün.
Öyle mi diyorsun?
Bu yani, sefer verecekler.
Bir tane bir guard alsın artık. Şöyle söyleyelim. Lesort zaten mükemmel bir transfer. Normal sezonda iki kere Maccabi kazandı bu arada. Onu da ekleyelim arkadaşlar. Yani Maccabi hem içeride hem dışarıda Odet Kataş Ergin Ataman'ı yenmeyi başardı. Ama bu sefer şöyle bir şey var. Ergin Hoca da playofflarda iyidir. Evet. Yani onu ekleyelim. İkincisi Maccabi gerçek bir ev sahibi olarak oynamayacak. Maccabi Belgrad'da oynayacak maçlarını ve hı-hı. Nokia Arena'da o İsrail'deki o sarı duvarda oynamayacak. Dolayısıyla OAKA deplasmanıyla Belgrad'daki maçlar atmosfer bağlamında epey farklı olacak. Buna rağmen şunun hakkını verelim. Maccabi'nin ilk beşi bu ligin en iyi ilk beşlerinden biri.
Kesin.
Yani orada
Maccabi'nin guard ikilisi.
Guard ikilisi.
Bu en iyi 2 veya 3. guard ikilisi.
Kesinlikle yani. Baldwin, Lorenzo çok iyi ikili. Orada Bonzi Colson'da benim gözüm var. Mesela onu transfer edilmesi gereken oyunculardan biri olarak görüyorum. Ama aynı şekilde bench için konuşamıyorum. Maccabi bench'inin problemli olduğunu düşünüyorum. Panathinaikos'ta ise bench'ten gelip fark yaratabilecek bazı oyuncular var. Yani Kostas Sulukas'ı nasıl kullanacağını hocanın bakacağız. Bazen bench'ten getiriyor, bazen ilk 5 çıkarıyor.
Sadece 2 numarada kullanabileceği 4 tane net oyuncusu var.
Kesinlikle katılıyorum. Vildoza'yı biraz eleştirdi hoca. Vildoza da işte bakacağız,
biraz edeceğiz. Biraz sağlam konuştu.
Yani evet.
Hatta NBA'den de gerginlik çıktı.
Çıktı evet. Hocası şey evet. dedi orada. Prigioni dedi. Şimdi ben burada çok şuna güveniyorum. Panathinaikos yükselerek geldi. Maccabi'de çok net bir galibiyet almış olmasına rağmen OAKA'da maç kaybetmeyeceğini düşünüyorum Panathinaikos'un bu seride. OAKA'da taraftarın da etkisiyle o yıllardır özlemini çektikleri Final Four'a kalacaklarına inanıyorum. Bence bu seride sürpriz çıkmayacak. 3-2 Pau diyorum ben.
Yani deplasmanda iki maçı kaybedebilir.
Kaybedecek. Ben ya zor geçecek seri.
Bence en keyifli serilerden biri.
Evet.
Ya Sulukas, Lesor, Grant, Grigonis, Nan bir tarafta. Yani kritik belirleyici oyunculardan beşini saydık. Burada da Mitoğlu yok.
Evet.
Burada da
Balcerovski bile gidip bir tane bir maç mesela Hernan Gomez de bir tane bir maç çıkarabilir.
Antetokounmpo bile bazen yarım maçlar çıkarıyor evet. öyle. Diğer tarafta Lorenzo Brown, Wade Baldwin, Bonzi Colson, Josh Nibo. İşte Rivero geliyor kenardan. Bartolomeo geliyor kenardan. Ama böyle işte James Webb.
Webb yani işte.
Biraz belki.
Sorkin.
Yani ama hani herkes için aynı ehlik var. Ya Maccabi için belirleyici oyuncu. Bakın oyunculardan oyuncuya dönüyorum. Bir seriyi bu seriyi de gerçekten iş yapacaklarsa Wade Baldwin.
Katılıyorum.
Bakın Lorenzo Brown çok önemli oyuncu. Lorenzo Brown zaten yapabileceğini yapacaktır. Ben çok da şüphe duymuyorum. Yani kötü bir sezon geçirdi. Bence iyi bir sezon geçirmedi. Ama burada su kaynatma ihtimali
Ama
Brett Boulden'a göre daha az.
evet, ayrıca Baskoya maçında çok net oynadı Lorenzo Ball.
Evet.
Bu tip maçları çok daha net oynuyor.
Yani burada biraz onu göz ardı etmemek lazım. Makabi'nin de 119 ofansif ratinge çıktığını, yani ligin burada tepe takımlarından biri. En iyi hücum
Pau'dan
rating'ine.
daha
Bu arada
iyiler.
Makabi bir ara öyle bir dönemdeydi ki bu savaş döneminden sonra. Yani İsrail'in kendi ülkesinde oynatamayacağı durum oluştuktan sonra, ihraç da olmadıktan sonra İsrail takımı
Evet,
Belgrad'a verdikten sonra buna da bir isyan edelim. İhraç
ben
olmalıydı.
onu etmiştim yine ya. O zaman CSK'nın suçuna.
Aynen, oralara geliyordu konu. Makabi ihraç olmadıktan sonra, bu ligde devam ettikten sonra çok ciddi bocaladı. Hatta Fenerbahçe'den rekor bir sayı yediler. O dönem maç kazanamıyorlardı. Oyuncular top oynamak istemiyordu. Zor ikna ettiler ama ikna ettiler bir şekilde.
Ettiler.
Ve şimdi geldiler, top oynamaya çıktılar buraya. Baldwin'le ilgili bazı sorunlar olduğu konuşuluyordu Makabi tarafında. Hala öyle tehlike var. Ya Baldwin çok da sahiplenmiyor bence takımını. İyi oynuyor. Çok iyi
Nan'la
oynuyor.
kavgaları da var işte. Hani kim daha iyi? Nan mı iyi? İşte o da var
Mesela
yani.
öyle bir challenge da
Evet,
var.
bir Nan Baldwin challenge'ı, hani o NBA'de kurulan o hikaye anlatıcılığı Hollywood şeyi burada kuruldu. Nan mı şey mi diye. Ya şeyi söyleyelim. Maccabi'nin ligin en tempolu takımı olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Açık sahaya vurmaya çalışacaklar. Ergin Hoca ise tam ters
Bence
oynatacak.
Oaka'da böyle bir şey yapma şansları yok.
Bence de yok.
Ya Oaka'da vurdu kırdı var yani.
Oaka'da Real Madrid dahil şu buralarda kendi oyununu dikte edebilecek bir takım olduğunu düşünmüyorum
Böyle
şu
bir
an.
7-8 dakika bir kendinden isolation'a mobbing var yani. Kim
Katılıyorum.
gelirse gelsin. Onu
Yani
yapıyorlar yani.
evet, biraz
Yani
öyle olacak.
istemese de karşı takım bir bakıyor işte 12 pozisyonun üstünde non-isolation oynamış
Evet,
yani.
biraz çirkin gibi görünüyor bu oyun ama iş yapıyor abi.
İş yapıyor. Playoff yaptırdı mı? İkinci
Çalışıyorsa
bitirtti mi?
bitirdi. Çalışıyorsa bozmayacaksın.
Yani ben Panathinaikos'un geçeceğini düşünüyorum ben de. Ben de 3-2 diyeyim.
3-2. Ben de zor
Yani
seri.
minimum 3-1 bir maç kazanacaktır
En
Makabi.
az bence de bir maç
Ama
kazanır.
3-2'ye daha yakın bir seri. 5. maç Oaka'da görmek istiyorum. Biraz da belki istediğim için söylüyorum bunu. Yani biraz belki
Euroleague'de
de
5. maçı deplasman takımı kazanamaz. Yunanistan'da hiç kazanamaz.
mümkün
Yani
değil.
böyle
Kazanacak
bir
olsa 2 sene önce Mike James kazanırdı ve
kazanırdı.
3 sene önce yani her
Efes
sezon şey yani
kazanırdı.
Efes
Bir daha
kazanırdı.
yani. Fener kazanırdı
Fener
geçen sene.
kazanırdı.
Yani olmuyor arkadaşlar. Ya en kötü hakemler itiyor. Yani en kötü hakemler itiyor. O yüzden maç 5. o seri 5. maça kalırsa Yunan takımı alır içeride. Ben zaten ona da birazcık güvenerek söylüyorum.
Bileğin hakkıyla
O
kazansa
akada
düdükle veriyorlar yani. Öyle bir
ya
durum var
o
yani.
akada bence Ergin Hoca maç kaybetmez bu
Ya
seride.
çok keyifli olacak hocam. Yani ben Jalen Grant'e yılın savunmacısı ödülünü vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Jalen Grant'in hem Lorenzo Brown'u hem de Baldwin'i aşırı iyi savunabileceğini
Katılıyorum. Bu
düşünüyorum.
arada Lorenzo ile Jaren Grant'ın hafif birer sakatlığı var arkadaşlar.
Evet.
Ama oynamasını bekliyoruz. Onu da haber verelim yani. Tabii maç saati de
Ya
belli.
senin kritik oyuncularına gelecek olursak ben burada K oyuncu yani şeyin kaderini değiştirecek hocam biraz önce ekmek bandığı bir oyuncu vardı. Suyuna ekmek bandı Bonzi Colson'un.
Evet.
Evet Bonzi Colson bu serinin kaderini Makabi'ye yazabilecek bir oyuncu. Yani
Katılıyorum.
çok iyi oynarsa ya bazı maçları var ya böyle hem skor hem
Evet.
savunmada üst düzey bir top oynadı. Yani öyle bir yerlere çıkarsa
Fakir LeBron'u gibi
Bonzi
oynarsa.
Colson'la işte Nibo ve Rivero ikilisinin ne üreteceği kritik olabilir. Yani Lesor'u ne kadar savunabilecekler. Diğer tarafta da ya şöyle baktığında mesela Grigonis'in skor bulmasına izin verirlerse Makabi bence işin içinden çıkamazlar ya.
Katılıyorum. Grigonis orada ekstra katkıyı verirse geçmiş olsun. O maçı
Ya
kaybedersiniz.
Grigonis'in, Mitoğlu'nun 12-14 sayılara çıktıkları bir maçlarda.
Bir de mesela şimdi Barcharovski ve Juan çok kötü sezon geçti. En azından beklentilerin altında kaldılar ama burada bir bakarsınız oynamışlar yani.
Bazıyoruz ki bazen o kadar iyi skor maçları oynuyor ki
Evet.
saçma sapan
Ama
ama bir tane iki tane tabii yani.
bir de çok savunmada çok aksıyor bazen. Öyle
Evet
bir sorun
yani
var.
çok ağır.
Juancho'dan ben bir şey bekliyorum ama bir adım bekliyorum.
Öyle mi?
Yani Juancho birazcık
Playoff'a girecek İspanyol
playoff'a
adı mı diyorsun yani?
olabilir, olabilir. Severler böyle yerleri onlar oynamayı. Dolayısıyla ben burada ortak noktadayız ama 3-2 Ergin Hoca geçiyor diyoruz.
Yani minimum 3-1 dedik. Makabi'nden fazla 2 maç en az da 1 maç kazanacağını
Evet.
düşünüyorum diyeyim.
Evet, hadi bakalım. Hayırlı uğurlu
Ve
olsun.
gelelim 4-5'e hocam. Şimdi ne dedik? Panathinaikos'u attık bile Final
Evet,
Four'a.
evet.
Ben Fener'e attım. Siz
Hı.
Monaco'ya attınız.
Burayla ilgili de hazır diğer üçüncü arkadaşımızın diğer
Bir
arkadaşımızın
okuyalım
sorusu
soruyu.
zaten.
Bir soru alalım.
Serdar Özabacı bize soru soran diğer arkadaş. Euroleague'de favori kazanamaz. Hep sürpriz olur kuralına göre Madrid'in kazanamaması. Şampiyon olmak için de önce sopa yemek gerekir kuralına göre de. Oli'nin kazanması lazım. Şimdi Oli'yi birazcık
Ben
konuşalım.
burada bir itirazım
Sizce bu
olacak.
sene bu kurallar nasıl işler demiş.
Bir soruya
Yani
bakabilir miyim? Bir
soru
itirazım
şu
olacak.
bağlamda. Lider bitiren şampiyon olamıyor ya.
%100 katılıyorum. Ben sondaki şeye cevap vereyim sevgili Serdar Özabacı'nın sorusuna. Olympiakos playoff dayağını yedikten sonra Final Four'a gitti.
Git, evet,
Şimdi
Olympiakos.
Olympiakos o dayağı yedi. Final Four'a gitti. Elindeki şampiyonluğu verdi.
Evet, o da var,
Bir
doğru.
daha belki o kadar buna izin vermeyebilir.
Geçen
Öncelikle
sene
bu şerhi koyalım yani.
alacaktınız abi geçen sene.
Şimdi sen eğer yarı finalde Mitz için son topuyla kaybediyorsan, iyi bir takım nüvesiyle ertesi sene finale çıkıyorsan, finalde top senin elindeyken, kupa senin elindeyken Real Madrid'e veriyorsan, o dayağı yedin, şans da sana geldi, kullanamamış olabilirsin. Ha hala, birazdan konuşuruz, Barcelona Olympiakos serisinde
En zor seri
Barcelona'nın
olabilir.
çok da aman aman favori olduğunu düşünmeyenlerdenim.
Katılıyorum.
Sizin gibi.
Evet.
Aynı hocam da öyle düşünüyor. Yani Olympiakos oraya gittiğinde, bu arada Olympiakos Final Four'a kalırsa, hem Panathinaikos Olympiakos şampiyonluk adayıdır.
Herkes şampiyonluk adayıdır.
Mesela bence
Monaco olmaz mı diyorsun?
Monaco Fenerbahçe serisinden gelecek takım o kadar da şampiyonluk takımı değildir.
Doğru, evet, bak buna katılıyorum.
Ya
Doğru.
yani onu söylemeye
Doğru.
çalışıyorum yani.
Doğru. Zaten hani eşleşmeleri de söyleriz. En sonunda söyleyeyim hani kim kimle eşleşecek ama zaten biliniyoruz. Ya önce şeyi söyleyeyim mi? Bak
Barcelona Olympiakos 4-5 serisi
4-5
hocam.
çok temiz bir eşleşme.
21-12 Barcelona, 22-12 Barcelona, 22-12 Oli.
Çok temiz. Oli çok kötü girdi
Herkes
sezonu.
bilmez. İki maçı da Barcelona kazandı sezonda.
Evet. Şimdi bir kere bu önemli. Olympiakos çok kötü girdi sezona. Toparladılar. Şimdi benim bir şey söylemem lazım burada abi. Yani Bart Sokas, önce senin hakkını vereyim. Sen oldum olası sevmedin bu adamı. Ligde arkadaşlar koçların kullandığı beşler, ilk beşlerin istatistiği çıkarılmıştı geçen hafta. Ve şöyle bir durum vardı. Ortalama 15-20 tane ilk beş kullandı koçlar çoğu sezon. Çoğu sezon 15-20 tane. Çoğu sezon diyorum bu sezon. Bart Sokas'ın kullandığı ilk beş sayısı 7. Bu bir kere cepte. Bart Sokas'ın oynadığı oyun belli. Adamın bir oyun ezberi var. İki, en az değişiklik yapan. Yani hamle sayısı da en az olan
Birebir
koç.
Barcelona'daki koçluğu burada.
Evet. Hamle sayısı da en az olan koç. Üçüncüsü, maç içinde oyunu değiştirmek gibi bir derdi olan bir koç da değil. Yani Bart Sokas bence iyi bir makro planı var. Onu da şu yüzden söyleyeyim. Ligin topsuz oyunu en iyi oynayan takım Olympiakos bence hala. Vezenkova'yı MVP yapan sistemi biraz dönüştürüp devam ettiler. Ve hem savunma hem de hücum verimliliğinde ligin ilk altısında olan Madrid'le beraber iki takımdan biri. Dolayısıyla bazı şeyleri daha iyi yapıyorlar. Ayrıştıkları noktalar var diğer takımlardan. Ama bir de böyle bir gerçeklik var. Yani hem çok iyi yaptıkları yerler var. Diğer takımların yapamadığı şeyler var. Ama mesela bir de süper yıldızları yok. Onu da eklememiz lazım. Olympiakos cephesi böyle. Barça cephesi ise, ya bence Barcelona sezonu genel olarak başarılı abi yani. Mirotic gitmiş, bütçe biraz gerilemiş, hocayı göndermişsiniz. Ben daha kötü bir sezon bekliyordum Barça'dan.
Teknik kadro bütçesini epey
Yani
düşürmüşsünüz.
bence adamlar
Küçüleceğim
başarılı.
dediler, küçüldüler.
Ve ilk dörtte bitirdiler. Bu başarıdır. Onu cebe koyuyorum. Ama işte Vesey'nin biraz teklediği durumda Barcelona'nın ne kadar öngörülebilir ve çaresiz kalabildiğini gördünüz. Mesela burada şeyi ekleyelim. Satoranski benim için sezonun da son iki sezon hayal kırıklıklarından biridir. Baktığınızda La Provita'da durduğu an Yokuba Yetis'ten hiçbir şey çıkmıyor. Veseli de her zaman mükemmel oynayabilen bir oyuncu değil. Yani 20 dakika içerisinde maksimum verim verip, yani net rating çok yüksek. Veseli ligin en verimli oyuncularından biri. Ama Hernan Gomez çok tekliyor bazen. Yani git gel çok değişik bir seri olacak ya. Öbür tarafta da işte World Cup'lar, Fall'lar falan bilmem neler. Yani çok inanılmaz topsuz sürekli koşan bir takım. Yani böyle Golden State'in fakir versiyonu gibi, işte o eski. Topsuz oyun çok iyi bilen bir takım ama işte onların da yıldızı yok. Bilmiyorum, çok zor seri bu arada.
Ya hocam 7 kere 5 değiştirmesinden başlayayım ben.
Evet.
Yani
Adamın bir
Barçokas
oyun ezberi var. Sakatlık olmadıkça onu oynuyor.
şey gibi yani bir şey ortaya koyuyor. Onun maç içinde kendi kendini toparlamasını bekliyor sürekli.
Evet.
Ve bunu bu sene birçok maçta gördük. İşte Real Madrid deplasmanına başladılar. 30'a 12 mi ne başladı Real Madrid. Dönmesini beklediler. Bir yerde döndü. Onu haklı çıkaran çok maçta oynadılar. Ama genel toplama baktığınızda creativity dediğimiz, mikro hamleler dediğimiz, maç içinde çok önemli hamleler yapıp maç değiştirdiğini, o molaların işe yaradığını çok da görmüyorsunuz. Hatta çoğu zaman ters tepiyor.
Evet.
Olympiakos adına. Oyuna dokunmadığında Olympiakos düzeliyor bazen. Öyle söyleyeyim.
Evet.
Ya.
Evet.
Evet, bir A planın var. A planına başladın. Hadi A planın da bu arada bence muazzam.
Muazzam. Zaten farkı o yaratıyor.
Konuşmuyorum bile. Evet. Yani. Topsuz oyunlar, foldan inen paslar,
perdeler.
Verip topsuz katlardan çıkıp forveti çıkarttı ve bomboş şut buldu. Kaç tane seti var.
Hı-hı.
Ve bunların hepsini okey diyorum. Ama hani biraz EuroLeague izleyen biri. Bakın çok abartmıyorum. EuroLeague'e basketbola meraklı, basketbolu bilen, EuroLeague izleyen, bütün sezon Olympiakos maçları izleyen bir basketbol sever, playoff hazırlığı yapsa aşağı yukarı onu oynayacak Olympiakos.
Katılıyorum. Yani evet, katılıyorum.
Ya farklı bir şey göreceğimi zannetmiyorum. Ha, bunu çok kusursuz oynadıklarında maç kazanıyorlar.
Ya Alec Peters olağanüstü bir sezon geçirdi. Evet. Yani belki...
Hiç beklemiyordum ya. Efes'ten yani, beri buralara gelebileceğini hiç beklemiyordum. Hani yani, beni çok şaşırtan bir oyuncu.
Kimileri için sezonun ilk beşinde bile yazılabilecek kadar iyi bir sezon yani geçirdi. Onun hakkını verelim. Ama işte bu takım mesela Goss çok iyi bir son 2-3 hafta oynadı. Ama Goss'a güvenir misin guard olarak? Abi güvenme.
Yani Ryan Gosling de çıkabilir. Gosling de yapabilir yani. Bilemiyorum.
Abi orada Lapro var işte. Mesela Lapro daha net. Ama yine de yani bilmiyorum, içimden bir ses. Barcelona'yı da çok kez çaresiz gördüm ya, ben bu sezon.
Bu arada net reytingi 4.8 Barcelona'nın. 115.8 hücum reytingi. Fena olmayan bir hücum reytingi. 110.9 savunma reytingi. Kötü bir savunma reytingi diyebiliriz. Olympiakos için de 116'ya 110.4. Ya aslında baktığınızda çok benzer.
Çok benzer.
İki istatistik. Yani ikisi birinin 5.6 net reytingi. Olympiakos'un daha iyi. Ama Barcelona galibiyet olarak ya da averaj olarak daha iyi yerde bitirdi.
Tempo farkı var.
Beşinci, yani bu arada ikili averajdan dolayı Barcelona dördüncü.
Evet.
Yani... Ve bu onları Final Four'a atabilir. Yani Olympiakos'u deplasmanda yendikleri maçı dün gibi hatırlıyorum.
Hı hı.
Çok zor bir maç oynadılar. Çok yüzdeli oynadılar. Kusursuz bir perimetre maçı oynadılar diye hatırlıyorum. Yani aşağı yukarı. Yani iyi hücum ettikleri maç oynadılar. O maçın önemini şimdi anlamışlardır.
Peki sence şey ne olacak? Yani Barçokas yarı sahayı yıkmaya çalışacak. Lapro da biraz tam sahaya sürmeye çalışacak.
Orada sizin dediğiniz oyuncu Tomas Satoranski. Orada sizin dediğiniz oyunculardan bir tanesi daha. Jokubaitis.
Hmm.
Ben bu iki oyuncunun çok kritik rol oynayacağını düşünüyorum. Kötü anlamda da iyi anlamda. Ben katılıyorum. Satoranski çok kötü bir iki sezon geçirdi.
Öyle.
Ne koydu diye demek haddimize değil yani. Ortaya ne koydu demek haddimize değil ama ya Sato hep bizim için şey oldu. NBA'de oynarken Çek Cumhuriyeti'ne geldiği turnuvalarda, NBA maçlarında ulan Satoranski be, Sato be,
hı hı,
ne topçu be, oyunu nasıl görüyor be. Hani abi?
Yok, olmadı abi.
Ya burada olmuyor. Neden bilmiyorum. Yani kendini vermekle mi ilgili, belki de yaşlılıkla mı ilgili ya da basketbol hevesinin sönmesiyle mi bilmiyorum. Jokubaitis de
Abi Jokubaitis yok ya. Rising Star'da kaldı yani.
Şu an Not Rising Star.
Yani Not Rising Star hakikaten yani. 2 sene öncekinin aynısı şu an. 2
yani
senedir aynı oyunu oynuyor Jokubaitis. Bilmiyorum. İşte ben de hani iki takımın da artıları var, eksileri var. Maç içi koştuğunda Barçokas geride kalabilir diyoruz ama işte öbür taraftan bir oyun ezberi olan bir takım var. Alec Peters o şut yüzdesini yani biz hep Tarık Biberovic'den konuşuyoruz ama bir de Alec Peters'a da bakmalarını isterim basketbol severlerin. Yansıtabilecek mi? Soru işareti. Thomas Volkap mesela bazen bu tip maçlarda sıfır sayıyla bitirebiliyor. Yani
olabilir, bu da olacak. Savunma... Ya bu arada Volkap'a şey yapacaklar, at abi diyecekler yani.
Muhtemelen risk edecekler.
Kazanırken Barcelona'ya kaç yaptılar? Golü kaç yaptılar bunu? O zaman ben iki takım arasındaki bakın çok basit en büyük farklardan birini söyleyeyim mi? Barcelona'nın bir Isaac Cannon'ı yok.
Evet.
Jabari Parker oyuncu değil.
Jabari Parker. Bu arada evet, Jabari Parker çok iyi bir sezon geçirmedi. Kabul ediyorum.
İyi de sezon geçirdiği zamanlar.
O adam değil.
O adam değil. Hı-hı. O adamdan kastımı anladınız mı?
Anladım. Isaac Cannon maç kazanıyor.
O adam o.
Evet,
yani.
Isaac Cannon maç kazanıyor. Haklısın.
Şimdi az önce konuşuyorduk. Neler konuştuk az önce? Kendinden isolation dedik.
Hı-hı.
Bir anahtar. Burada anahtarların hepsinin karşılığı var. Veseli maç katabilir. Kapatabilir. Karşılığı var. Folla kapatabilir.
Hı hı.
Aynı oyuncular değiller ama aynı rotasyonu besliyorlar. İkisinin farklı özellikleri var.
Moses var.
Hah.
Yani.
Hani
Moses
Moses Wright
zorlar
var.
Veseli'yi.
Alec Peterson karşılığı ne olursa olsun var.
Kalinic
Jabari
falan.
Parker
Evet.
var. Kalinic var. Tabii Peters çok iyi bir sezon geçiyor. Volkov'un karşılığı evet şutunu riske edebileceğiniz bir Satoranski var. Var mı?
Var.
Atamıyor abi.
Evet.
Atamıyor yani.
Atamıyor. Ne yazık ki yani.
Gosun karşılığında Laprovittolalar dolalar yok işler var. Ha tamam. Burada haksızlık ettim biraz şu an fark ettim. Laprovittola da oyuncu. Ama 6. adam olarak değil.
Değil. O ana
Ana faktör
parçadan. Yani
olarak.
ana parçadan zaten. Orada Kenan'ın şutu çok önemli olacak. Yani o dipte Isaiah Kenan kaç tane
Bazen
şut
onun adı
sokacak?
şut bile olmuyor. Başka bir şey yani. O ateşi yaktığında bütün takım atmaya
Ya abi
başlıyor.
Kenan Fenerbahçe maçında bir ara şeydi. 18 sayı, 0 asist, 0
Ha.
rebound, 0 top kaybı.
Sadece
Sadece
bir şut attı
atıyordu.
bir de bıraktı.
Ve maçı kazanmıştı yani.
Ya bilmiyorum bence X faktör olabilir Zeki'nin bu seride diye düşünüyorum.
Olabilir. Olabilir. Ya bu
Barcelona'da X faktör kimi yazarsınız? Bu 5 hariç yani.
X faktör olabilecek oyuncu bilmiyorum ama
Jabari Parker'ı da yazdırmam. X faktör değil. O da ana
değil.
faktör.
Barcelona'nın
Hernan Gomez'i de yazdırmam.
Hernan Gomez zaten X faktör olsun diye gelmedi bu takıma.
Yani.
Oynasın diye geldi. Ya bence
Abrines
Barcelona
olur mesela.
olabilir. Avantaj şu. En iyi oyuncu Barcelona'da. Bence Laprovittola yani bu eşleşmedeki en iyi oyuncu. Kağıt üzerinde benim için. Yani Veseli'den de öne koyuyorum.
Ben de.
Oyunu kontrol etme
Ben de.
anlamında yani ligin de artık gediklisi oldu. Barça'nın avantajı bu ama işte o ligin de şimdi adamların hakkını verelim koçu falan eleştiriyoruz da gerçekten izlemesi çok zevkli bir takım. Çok
Evet
güzel
evet
bir
yani
basketbol
yok yok şey
oynuyorlar.
yapmıyorum. Yani koçu hiç
Yani
sevmiyorum.
herkesin
Bilirsiniz zaten.
evet verimli olabileceği bir oyun oynuyorlar ve takım kimyası çok yüksek. Arkadaşlığın çok yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Yani izlerken görebiliyorsunuz bunu ki bu Kenan geçen sene gitti, geri
Ya
geldi.
saymadığımız Papanikolaou'nun bu takıma
Evet.
katkısını düşünsenize. Nasıl
Kesinlikle.
bir birleştirici parça.
Evet.
Bu arada Milton oldu ufak ufak döndü.
Milutinov'du
Onu
ama
da es geçmemek
evet.
lazım yani.
Milutinov önemli de
Ne kadar oynayacak bakalım
yüzde
o da.
kaçıyla oynayacak.
Ya %60 ile oynasa fena mı?
O her çok şey değiştirir.
Onu diyorum.
Ama zaten orada Moses çok anormal bir şeyler yapacak bilmiyorum. Ya bilmiyorum tahminin ne? Ben çok zor seri.
Şimdi arkadaş sormuş sürpriz bekliyor musunuz diye.
Hı-hı.
Benim en fazla sürpriz olabileceğini düşündüğüm seri bu.
Yani Timur sürprizi sordu. Bir de aynı şekilde Serdar da Olympiakos kazanır mı şeklinde sormuş. Yani bu seriler merak ediliyor aslında.
Ya bence Barçoli serisinde %50-50 hikaye.
Bana da öyle geliyor.
Beşinci maç gibi düşünmeyin her zaman. Yani %50-50 hikaye. Çünkü deplasman takımı elediğinde 3-1'de de eleme ihtimali var. Normal sezonu her ne kadar 2-0 Barça kazansa da siz söyleyin ben sonra söyleyeyim.
Ya arkadaşlar ben burada zara atacağım. Yani adettendir. Bir tane sallayalım yani. Ben burada bir tane
Ben
şeye
hakkımı
veriyorum.
kullandım.
3-1 Olympiakos diyorum. Bakın Olympiakos eleştirerek başladım.
Evet ya ben de öyle.
Olympiakos
Ama
eleştirerek başladım.
Barcelona sonunda bizi buraya getiriyor biraz da.
Yani ben nedense hani burada sürpriz hakkımı buradan kullanıyorum. Yani ilk 4 dışında bir takımın çıkacaksa o 3-1 Olympiakos diyorum. Seri 1-1 döner. Pire'de de biter bence. Ama tercih de olur ha belli ama çok zor seviye yani bu.
Tarih boyunca çok az böyle an yaşadık da %100 aynı fikirdeyim ya. Aynı hissiyattayım ya.
Yani.
Yani ben de 3-1 Oli'ye yakın olduğunu düşünüyorum. Hani konuştuk Oli'yi eleştiriyorum. Playoff'ta Final Four'da yine eleştiririm.
Evet.
Çıkarsa Olympiakos Final Four çıktığında bence o tokadı yediği için artık şampiyonluk şansı daha az. Ki
Bir de
rakipleri daha
Bezenkov yok
güçlü.
abi yani.
Vezenkov yok, Süper Yıldız'ı yok. Bilmiyorum ben bu serinin sürpriz olabileceğini düşünüyorum bu seride. Şanslar eşit görüyorum.
Ben de.
Ama eşit görmemin Barcelona ev sahibi avantajı olmasına rağmen eşit gördüğüm için Oli geçer diyorum.
Sanırım aynı noktadayız. Güzel. Güzel.
%50-50 Olympiakos ev sahibi avantajına göre olmamasına göre aldı bence benden sizden de herhalde. Öyle bir yazalım. Yani 3-1 önemli bir gösteren. Yani ben de ya şunu düşünüyorum ya. 1-1 bitirirse burada bir takım 3. maç Olympiakos'un iç sahada düşünün bir taraftarı Olympiakos'un ne top oynayacağını. 2-1 oldu benim gözümde. Yani.
Yani bana da öyle geliyor
Üç,
yani.
üçüncü var hakemle. Gerçi
İtek
hakemler Barcelona'yı karşısına itmeyi çok
Yedirmez.
sevmezler ama bilmiyorum yani. Ha bu arada Barcelona geçse de şaşırmayacağım bir seri olur. Bu
Yok canım
seri.
Barcelona da geçebilir.
Benim bu dört seri içinde iki sürpriz söylemiş oldum şu an. Yani iki tane ev sahibi olmayan takım söylemiş oldum. Daha az inanarak söylediğim Olympiakos. Fenerbahçe'ye daha çok inanıyorum. Ama Olympiakos'un da geçme ihtimali olduğunu düşünüyorum.
Evet arkadaşlar yani inşallah Fenerbahçe geçer. İnşallah Ergin Hoca da geçer yani. Bir Türk koç da izlemiş oluruz. Güzel sayılar olacak. Yani ben merak ediyorum. Özellikle bu seri gerçekten 4-5 çok sert bir seri. Her zaman öyle olur zaten.
Ya
4-5 çok
4-5 sert.
çok sert
O
olur.
Arkalı Makabili seri
Sert.
sert.
Fenerbahçe serisi sert.
Sert.
Bir yani Real Madrid'in rahat geçmesini bekliyoruz. Onun dışında kavga, serbest güreş, gürültü, bol bol faullü. Baya sert karşılaşmalar
Ya
izleyeceğiz.
Real Madrid-Baskonya serisini neye benzetiyorum biliyor musun hocam? Soğuk baklava. Yersin güzel bir için serinler. Ama böyle stres yapmazsın. Hafif göbeği yayarsın, bir çay söylersin. Sanki bir soğuk baklava serisi göreceğiz yani.
Hadi bakalım
Ya
yani.
3-0'ı da o yüzden söyledim açıkçası.
Olabilir abi, 3-0'a yakın zaten. Ben
Üst oynayanların kazanacağı bir seri olur.
biz tabii iddia yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. O tip
Benim
tavsiye
fikrim
vermiyoruz
bu.
ama
Aynen.
birini dikkate alacaksanız Efe Yalın,
Yok
tekrar
ya.
söylüyorum.
Yok öyle bir şey yok.
Tarihsel olarak istatistikler
Oyuncu
Efe'ye.
istatistikleri olsa oyuncu alt üst hepinize bütün hizmetimi yaparım. Ama ne yazık ki legalde öyle bir
Abi
şey olmadığı
Laprovittola
için.
14,5 sayı alt üst ilk maç.
Onu başka zaman
Onu başka
konuşuruz.
zaman konuşalım. Tamam.
Hocam ağzınıza sağlık.
Sağ ol, senin
Çok
de
güzel
ağzına
çok
sağlık
güzel bir
efendim.
podcast oldu. Uzun zaman sonra sizinle podcast yapıyor olmaktan duyduğum neşe ve gurur.
Öpüyorum.
Biz yıllarımızı verdik bu işe.
Evet.
Podcast dünyasına.
Oh.
Özlemişiz de bir mikrofon başında konuşmayı. Herkese selamlar. Arabada dinleyenler, aman emniyet kemerleri. Hoşça kalın. Görüşmek
Hoşçakalın
üzere.
arkadaşlar. Selamlar, sevgiler.
Euroleague'le kalın, basketbolla kalın.